Ayrım 29, Dersim Dile Geldi, Celal Yıldız, sayfa 284. Mağaradaki kadınları köyün içindeki harman yerine getirdiler. Bu kadınlardan birkaçı köy muhtarı Kenter'in kendilerine yardım ettiğini, her gün çobanla yemek gönderdiğini söylediler. Sonradan anladık ki bu kadınlar köyden ihbar edildiklerini sanmışlar, Kenter'den kuşkulanmışlar. Çünkü yerlerini sadece Kenter ve çobanı biliyordu. Kenter'in ihbarcı olduğunu sandıkları için onlar da onun adını vermişler. Bu kadınlara yardım edildiğini duyan komutan hemen tüm köylüleri silah zoruyla toplatmaya başladı. O an köyde korkunun, heyecanın ve endişenin dozu iyice arttı. Ben hızlı hızlı eve gidip biraz ekmek alıp çocuklarımla vedalaşıp dağa kaçmaya karar verdim. Çünkü daha önce birçok köyde insanların suçlu suçsuzunu ayırmadan topluca kurşuna dizilmişlerdi. Ve demin de dediğim gibi bir de bizim Hasan ile Palaz'ın durumundan dolayı ben de korkmaya başlamıştım. Telaşla ve hızlıca evimize girdim. Anan saç üstünde ekmek pişiriyordu. Nefes nefese heyecan içinde anana durumu anlattım. Evdekilerle vedalaştım. Fakat daha evden çıkmadan iki silahlı asker kapıya dayandı. Beni dipçikleyip yürütmeye başladılar. Önce köyün erkeklerini hemen toplamaya başlayan silahlı askerler çok dikkatli davranıyorlar. Kaçmaması için tedbir alıyorlar. Aslında kadın ve küçük çocuklar da dahil tüm köylüleri toplayacaklardı. Köyde bir curcuna, bir şin şıvan başladı, sorma gitsin. Tüm köylüleri kısa bir zamanda harman yerine toplamaya askerin sayısı yetmiyordu. Ben önde, iki asker arkada, köyün ortasındaki kemerli çeşmenin önüne geldik. Askerlere su içeceğimi söyledim ve avuçla su içmek için eğildim. Aynı anda meşin ayakkabılarımın ikisinin de topuğunu kırdım. Askerlerden biri, ulan bu haydut kaçacak dedi, silahını eline aldı. Ben de kendimi saflığa verip onun ulen kelimesini aynen taklit ettim. Ulen sen kafadan çatlak mısın? İki silahlının önünden kaçmak mümkün mü? Ayakkabılar ayağımı sıkıyor dedim. Silahını eline alan asker tekrar omzuna astı. Ama benim ayakkabıların topukları kırık kaldı. Ayakkabılarım terliğe benzedi. Ben bir yandan su içerken bir yandan da buranın kaçmak için en uygun yer olduğunu düşünüyordum. Çünkü ağaçlı bahçelerle aramda 20 metrelik bir bahçe yolu var. Onlar silahlarını omzundan indirene kadar ben ağaçlı bahçelerin içine yetişebilir ve kurtulabilirdim. Benim hiçbir suçum yok ama demin dediğim gibi korku her tarafa yayıldı, her tarafı sardı. Çünkü Dersim 38'de kurşuna dizilenlerin çoğu suç işleyecek yaşta olmayan çocuklardı, bebelerdi, körpe fidanlardı. Bu açıdan bakıldığında bile ortada büyük adaletsizlik olduğu açıktı. Bundan dolayı suçsuz olanlar da korkuyordu ve dağlara kaçıyordu. Söylenecek çok laf var ama ben yine kendi durumuma döneyim. Avuçla yavaş yavaş suyumu içtim. Askerler de sakinleşti, yerimden doğruldum. Ya Hızır dedim. Yaydan çıkmış bir ok gibi bahçelere doğru fırladım. Ayakkabılarımı orada bıraktım. İnsan yalın ayak çok hızlı koşar. Dersimliler böyle çok hızlı koşanı kurşun kesemez. Yani en iyi nişancı bile vuramaz derler. İki jandarma arkamdan ateş ettiler fakat bana kurşun değmeden orman gibi sık ağaçlarla, yeşil yapraklarla kaplı olan bahçenin içine daldım ve gözlerden kayboldum. Bu ağaçlarla örtülü bölgeden çıktıktan sonra Korkidek'in söğütleriyle aramda büyük apaçık bir düz tarla var. Bu tarlayı geçip söğütlere erişebilsem söğütler arasından kaçıp kurtulmak kolaylaşacaktı. Vurulma pahasına da olsa bu çıplak düz tarlayı aşmak zorundayım. Çünkü başka çare, ikinci bir yol yok. Ben düz tarladan kurşun hızıyla zigzag yaparak kaçmaya başladım. Düz kaçarsan nişancılar kolay vururlar. O anda Diyap Ağa'nın konağının damında bulunan jandarmalar bana ateş etmeye başladı. Kurşunlar sağımda solumda toz çıkarıyor. Mullah Hüseyin aynı olayı o anda yaşıyormuş gibi, o anda kaçıyormuş gibi heyecanla anlatıyordu. Köyden pınar başına doğru 3 kişi yaklaştı. Bunlar Mullah Hüseyin'in evli 3 oğluydu. Köyün altındaki çayırı biçip bitirmiş ve erken köye dönmüşlerdi. Henüz bekar olan öğretmen içinden, abilerim keşke biraz geç gelseydiler, acıklı aile filmimizin tam orta yerinde çıka geldiler dedi. Filmin burada kesileceğini düşünerek üzüldü. Ama babasının son cümlelerini duymuşlardı üç kardeş. Bu son cümlelerden 38 olaylarının üzerine konuşulduğunu anladılar. Üçü de sessiz kaldı ve bakışlarıyla babalarının kaldığı yerden devam etmesini istediklerini sezdirdiler. Baba oğullarına bakarak kurşun yemeden düz ve açık tarlayı geçtim ve Korkidek'in söğütlerine ulaşabildim. Artık askerler beni göremiyorlardı. Söğütlerin arasından kaçarak 2 kilometre aşağıdaki Hakuka'ya gittim. Eliyle göstererek, Bu Aydın abin orada bizim davar sürüsünü güdüyordu. Yanında kendi davarlarını güden başka arkadaşları da vardı. Sürüleri orada bıraktım. Aydın'ın yanında bulunan 10 yaşlarındaki çocukları yanıma alıp güneydeki yeşil dağın ormanlarının içine daldık. O an bizim köyden yükselen feryatların, ağlayanların çığlıklarını ormanlar içinden duyabiliyorduk. Köydeki şin, şivan ve acılı çığlıklar bize kadar ulaşıyordu. Başıyla işaret ederek, ben senin Müslüm ile abin de köyde olayların içindeydi. Anan, Elif ablan, hatun nenen, tüm köylülerin hayatı tehlikedeydi. Çok korkulu sahneleri sadece ben değil, tüm köylüler yaşadılar. Babam kaçıp bahçeye ulaştığında ben bahçedeydim. Dut yiyordum diye araya giren oğlu Ali, o zaman 6 yaşındaydım. Babamın peşinden koşmak istedim. Babam bizim dille, oğlum geri dön, sen küçüksün, hızlı koşamazsın, seni askerler öldürürler diye bana bağırdı, bana kızdı. Babamın kızgın halinden ve ses tonundan durumun çok vahim olduğunu sezdim, ben geri döndüm, eve geldim. Babam evden apar topar götürdünce annem hamur teşliğini öylece bırakmış. Can derdine düşmüş, sacın üstünde ekmekler yanmıştı, evin içini yanık ekmek kokusu sarmıştı. Babamı vurmak için patlatılan silah seslerinden dolayı annem babamın öldürüldüğüne inanıyordu. Şaşkınlık içinde ne yapacağını bilmiyordu. Ben babamın kaçıp kurtulduğunu gözlerimle gördüm diye bizim dille anama söylerken iki jandarma içeri girdi. Bizi toplamaya başladılar. Jandarmanın biri 10 yaşında olan Elif ablamı ve 14 yaşlarında olan Müslüm abimi kolundan yakaladı. Anam mutfaktaki sandığın anahtarını açmaya çalışıyordu. Meğer ki ileriki kara günlerde aç kalmamak için anam sandıktan para ve altınları almak istiyormuş o kargaşada. Anamın heyecan ve korku içinde sandığı açmaya çalıştığını gören askerin biri anama bir dipçik vurdu. Anam yere devrildi. Herhalde sandıkta değerli şeylerin olduğunu o da sezdi. O anda biz çocuklar korkudan tir tir titriyorduk. Bir teşt hamur ocağın önünde öylece kaldı. Sandığı da açtırmadılar anneme. Evden hiçbir eşya alamadan bizi dışarı sürdüler. O anda nenem de geldi. Hepimizi toplayıp köyün alt ucunda bulunan Mustafa Kaya'nın evinin yanındaki harmana götürdüler. Sen köyde ilk yakalandığında iki askerin elinden kaçarken bahçelerin altındaki yoncalığın, düz tarlasının bayır tumundan yere kapaklanmışsın. Senin kapaklanıp düştüğünü görenler ilk önce bize senin vurulduğunu söylediler. Biz senin öldüğüne inandık ve ağlamaya başladık. Annem kara yaslara büründü. Üzüntüden ağzını bıçak açmıyordu. O an senin tekrar kalkıp kaçtığını gören Nazi Hatun, ben gözlerimle gördüm, baban kaçıp kurtuldu diye söyledi bize. Biz üzülmeyelim diye böyle konuşuyorsun, bize yalan söylüyorsun dedik. Nazi Hatun mübarek kırklara karşı senin sağ olduğuna dair yemin etti. Biraz sakinleştik dedi Müslüm. Olayları daha iyi hatırlayan en büyük oğlu Müslüm devam etti. Babam kaçtığı gün Diyab Ağa'nın genç oğlu Kenteri ve Diyab'ın kardeşi Mahmut Ağa'yı Yeşildağ'daki karargahın yanında kurşuna dizdiler. İlk dersin mebusu Diyab Ağa öldükten sonra soyunun başına çok kötü felaketler geldi. Diyab'ın 4 oğlu vardı. Demin söylediğim gibi Kenter kurşuna dizildi. Veli ile Hasan Diyab'ın sağlığında vurulmuştu. Diğer oğlu Bello Karacabey de sürgündeyken ördek avlamak için evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Ya Ulubat Gölü'ne düşerek boğuldu ya da ona kızan diğer avcılar tarafından vuruldu. Diyab Ağa'nın oğlu Veli'den olan ve şu anda Ekrek Köyü'nde oturan tek torunu Haydar hayatta kaldı. Bu ailenin başına gelenler kaleme alınsa çok acıklı bir roman olur. Normal olarak savaştan kaçan kadın ve çocuklara yardım elini uzatanlara ödül verilir. Oysa askerliğini yeni bitirmiş olan gencecik Kenter ve onun amcası ödül yerine dondon kurşunu almışlardı. Aslında Diyab Ağa ile Atatürk arasında samimi ilişkiler vardı. Bu samimi ve iyi ilişkilere rağmen Diyab'ın oğlu ile kardeşinin kurşunlanmasına hiçbir güç engel olamıyordu. Kenter'le Mahmut Ağa'nın kurşunlandığını köylülerden görenler olmuştu. Kara haber tüm köye yayıldı, köyü korku sardı. Aynı gün ve aynı saatlerde tüm köylü, erkeği, kadını, genci ve çocukları hepsi askerler tarafından harmana toplatıldı. Mağaradan çıkarılan kadınlar da aramızdaydı. Müslüm o anda heyecanlandı ve ayağa kalktı. Olayın geçtiği harmanı ve askerlerin bulundukları yerleri eliyle işaret ederek gösteriyor ve olayları anlatmaya devam ediyordu. Silahlı askerlerle, makineli tüfeklerle etrafımız çevrildi. Tüfeklerin namluları üzerimize dönüktü. Korkudan bazıları ağlıyordu. Bazılarının gözleri dışarı fırlamış ve benzi sararmıştı. Bazıları tir tir titriyordu. Bazılarının çeneleri kilitlenmişti. İnsanlar ecel terleri döküyorlardı. Mulla Hüseyin'in oğulları da olayları anlatmaya başlayınca Pınarbaşı'nın da heyecan iyice yükselmişti. Olayları yaşayan ve anlatan yardımcılar çoğalmıştı. Ama sürgünde doğan ve en küçük kardeş olan öğretmen, jandarmaların köylüleri topladığı anda Müslüm ve Ali abisinin neler yaşadıklarını hem onlardan hem de bu olayı yaşayan birçok köylüden önceden birkaç kez dinlemişti ve etraflıca biliyordu. O bugün babasının ve onunla birlikte dağda kalan ortanca kardeş Aydın'ın yaşadıklarını duymak istiyordu. Aylarca dağda zor şartlarda kaçak, aç, susuz yaşayan insanların yaşamını merak ediyordu. Aydın sessiz ve çok nadir konuşan biriydi. Belki savaş yıllarında gördüğü kanlı sahnelerin etkisinden dolayı içe kapalı bir çocuk olmuştu. Ağzından laf alınamazdı. Dağda yaşadıklarını küçük kardeşine veya başka birine hiç anlatmamıştı. En küçükleri olan öğretmen saygılı bir ses tonuyla, ''Müslüm abi, ben sizin ikinizin şu an anlattıklarınızı daha önceleri çok dinledim. Bugün babamların dağlardaki hayatını ilk defa duyuyorum. Önce babamla onun yanında dağda kalan Aydın abimi dinleyelim. Sonra siz sürgün yollarında yaşadıklarınız zorlukları anlatmaya devam edersiniz.'' dedi. Bir an sessizlik oldu. Oğulları konuşurken biraz boğazını dinlendirmiş olan baba yaşadıkları olayları kaldığı yerden anlatmaya devam etti. O gün Yeşildağ'ın Zoar bölgesindeki ormanlarında saklandık. Çok az konuşan oğlu Aydın'ın ilk defa dili çözüldü. ''Baba, önemli bir şeyi unuttun.'' dedi. ''Biz Hakuka tarlasından Yeşildağ'ın ormanlarına kaçarken Vank Dağı'ndan ateş açan askerler tarafından Koçan aşiretinden Yusuf ve Seyd Ali'nin kardeşi ve bizim köyden bir küçük çocuk vuruldu. Bizden sonra askerler oraya gelmiş. Yusuf'un yaralı kardeşini değirmenin yanında yakalayıp öldürmüşler.'' dedi. Aydın'ın unutulan olayları hatırlamasına hayret etti baba ve Aydın'ı dinlemeyi tercih etti. Çok nadir konuşan Aydın bugün çok istekli konuşuyordu. ''Biz o gün Yeşildağ'ın Zoar bölgesindeki gür meşelerin içine saklandık. Gündüz hiç hareket edemedik. O gecenin karanlığında 14 saat yürüyerek Hadişar köyü üzerinden Sarp Bezovut Dağı'nın ormanlarına sığındık. Orada geceledik. Sabah uyandık. Bezovut Dağı'nın zirvesinden etrafı seyrettik. Görebildiğimiz tüm köyleri yakmışlardı. Oskih'ten, Pohosi'den, bizim köyden, Hazari köyünden, Hozat'ın ormanları içindeki köylerinden dumanlar göğe doğru yükseliyordu. Tüm Batı Dersim köylerine aynı gün yangın düşmüştü. Tek mil Batı Dersim yanıyordu. Bizi köyümüze bağlayan ne kadar ev, ne kadar eşya, ne kadar hatıra varsa hepsini yakıyorlardı. Dersim dağlarındaki köyleri dumanlar, kara yaslar sarmıştı. Ve bizler çaresizlik içinde köylerden yükselen dumanları seyrediyorduk. Köyde kalan annemgile neler olduğunu henüz haber alamamıştık. Belki de tüm köylüler kurşunlandı ve o anda cesetler de alevler içinde yanıyor diye düşünüyorduk. Bu tür düşünceler bizi çılgına çeviriyordu. Üzüntülere boğulmuştuk. İki gündür bir zırnık ekmek yememiştik. Çok açtık ama içimizde ekmeği düşünen yoktu. Baba bir açıklama yaptı. Yine aynı gün amcanla beraber tam 12 yiğit karargahın orada kurşunlanmıştı. Karargah Oskih köyü ile bizim köyün arasındaki Yeşil Dağ'daydı. Köyden kaçıp kurtulan ve bize yetişen Dursun Kaya, bana evlerin yakıldığını ve tüm köylülerin şehre götürüldüğünü anlatmıştı. Sana ve yanımızda bulunan kardeşimin çocukları Cefo ile İbo'ya, yani çocuklara bu acı olayları duyurmak istememiş ve gizli tutmuştuk. İkinci günden sonra her gece siz uykudayken ben erkeklerin kurşunlandığı bölgeye gider amcanın ölüsünü arardım. Askerler tarafından toplanan tüm köylülerin aynı gün Çemişgezi'ye götürüldüğünü de biliyorduk. Onların belki kasabada kurşuna dizildiğini sanıyorduk. Bir gün kara haber bize ulaşacak diye kara yaslara bürünmüştük. Silahımız yoktu. Çaresizdik biz büyükler. Küçükleri üzmemek için üzüntülerimizi hep sen yaştaki çocuklara duyurmadık. Aydın yine araya girdi. Bir hafta sonra askerin köylerden çekildiğini öğrendik, köye döndük. Köyün içinde bazı kalın söğüt gövdeleri, büyük odun kütükleri hala yanıyordu. Köyde tek insan yoktu. Sadece birkaç kedi ve köpek vardı. Onlar bizi görünce yanımıza geldiler. Bir hafta aç kalmışlardı. Bacaklarımıza, göğsümüze tırmandılar. Bizleri yıllarca görmemiş gibi bize sürtündüler. Oysa bir hafta önce bunlarla birlikteydik. Bir hafta önce bu köyde koyun ve sığır sürüleri vardı. Genç delikanlılar, kızlar, çocuklar vardı. Canlı bir hayat vardı. Bir hafta sonra sanki köyde şiddetli bir deprem olmuş ve köyü yerle bir etmişti. Evlerin yıkıntıları köyün sokaklarını kapatmıştı. Burası terk edilmiş bir yer, sessiz, ıssız bir viraneydi. Bizim arı petekleri kırılmıştı. Kovanların bulunduğu yere bal göllenmişti. Bizim evin tavanının yarısı yanmıştı. Ocağın bulunduğu taraf sağlam kalmıştı. Annemizin yaptığı bir teş tamur ocağın önünde öylece kalmış, yazın kızgın sıcağıyla kurumuş ve taş gibi olmuştu. Sacın üstündeki ekmekler de yanmış, küle dönmüştü. O zaman 938 yılının Ağustos ayıydı, havalar çok sıcaktı. Biz köyün meşelik ağaçlık bölgelerinde geceliyorduk. Baba üzgün bir ses tonuyla, size demin söylediğim gibi o bir hafta zarfında ben her gün terk edilmiş karargahın etrafında, insanların öldürüldüğü yerde, kardeşimin ve akrabamız Palaz'ın ölülerini aradım. O bölgeyi karış karış didik didik taradım. Tam 12 kişinin kurşunlandığını biliyorduk, onunu buldum. İkisinin yani Hasan ile Palaz'ın cenazesini bulamadım. Merak ve üzüntüden kahroluyordum. Başımda şiddetli ağrılar başladı. Baş ağrıları ve üzüntü içinde hepsine tanış dost olan bu 10 mevtayı tek tek bir kumlu kuru dereye çektim. Ezbere bildiğim duaları, ayetleri okudum. Ellerimle kumlu toprağa itip cenazeleri gömdüm. Yapayalnızdım, kazma kürek yoktu. Ancak bu kadar başarabildim. Bir haftalık süre içinde o bölgede bakmadığım meşe kökü kalmadı. Artık umudu kestim. Geri kalan ikisi yani kardeşimle akrabamız Palaz herhalde yaralı sürüklenip gidip uzaklarda öldüler diye düşündüm. O günlerde köyden kaçıp kurtulanlar teker teker dağda bize katıldı. 20 kişi olmuştuk. Dursun Kaya, Dursun'un kardeşi Halo, kardeşimin oğlu Jafo ile İbo, yine bizim akrabamız olan 4 kardeş yani Sılo, Heydo, Kazım, Emir. Ve anne tarafından akrabamız olan Hıdık ile karısı ve oğlum Aydın ile davar güderken benimle birlikte kaçan 10 yaşlarında 5 çocuk daha vardı. Çok kötü günlerdi. İnsanların bir kısmı kurşunlandı, aileler parçalandı. Ailelerin bir yarısı esir kamplarında silahlarla çevrili bir halde kurşuna dizilmeyi bekliyor, diğer yarısı ise dağlarda perperişan bir halde aç susuz korkular içinde sürünüyordu. Bir hafta sonra köyden diğer dağlara kaçıp kurtulanlar da bize ulaşınca, kardeşim Hasan ile akrabam Palaz Süleyman'ın artık kesinlikle öldüklerine inandım. 30 kişilik ailemden yanımda 3 erkek çocuk kalmıştı. Biri benim, diğer ikisi kardeşimindi. Dağlarda gizlenirken dertler üst üste bindi, çok efkarlandım. Bir gün tek başıma mübarek Kırklar Dağı'nın karşısında diz çöküp secdeye durdum. Yalvardım, dua ettim. Ey mübarek Kırklar, suçum neydi? Ben bilerek kimseye zarar vermedim. Niçin bana zulmediyorsun? Niçin bana bu kadar acı çektiriyorsun dedim. Hüngür hüngür ağladım. Bunları o zaman kardeşimin çocuklarına ve oğlum Aydın'a anlatmadım. Çünkü çocuklar zaten üzgündüler. Bu ağır acıları kaldıramazlardı. Mulla Hüseyin çocuklar üzgündüler derken acılı anılarından dolayı şu anda sesi değişmiş, gözleri buğulanmıştı. Kur'an'ı ezbere bilen Mulla Hüseyin'in mübarek Kırklar Dağı'na karşı secde ve niyaz etmesi, darda kalınca Kırklar Dağı'na yalvarması, dağdan medet umması öğretmene çok anlamlı geldi. Dersimliler ile dağları arasında kutsal ilişkilerin çok güçlü olduğunu düşündü. Medresedeki Kur'an bilgisi Mulla Hüseyin'i kutsal saydığı dağlarından ayıramamıştı. Gözleri buğulanan babasının sesinin de üzüntüden kısıldığını, konuşmaya devam edemeyeceğini anlayan oğlu Aydın, sanki babasına yardımcı olmak için babasının bıraktığı yerden anlatmaya devam etti. Bu civarda asker kalmadığı için artık bizim köyün bahçelerinde saklanıyorduk. Sadece evler değil, olgunlaşan buğday tarlaları da yakılmıştı. Tarlaların yanmayan bazı köşelerinde arta kalan buğday başaklarını elimizle çıkarıp yiyorduk. Tam 10 gün sonra beklenmedik bir sürpriz oldu. Amcam Hasan ile Palaz Süleyman çıkıp köye yanımıza geldiler. Amcam sapasağlamdı. Palaz biraz topallıyordu. Biz birbirimize sarıldık. O an sevinçli ve hüzünlü duygular birbirine karıştı. İki akrabamıza kavuştuğumuz için sevinçliydik. Ama anamız, eşlerimiz, çocuklarımız yani ailemizin bir yarısı yoktu. Akıbetlerinin ne olduğu belli değildi. Sadece Batı Türkiye'ye sürüldüğüne dair haberler geliyordu. Kaçının ölü, kaçının sağ kaldığını bilmiyorduk. Bundan dolayı üzüntülüydük. Baba derin bir nefes alarak, ben size hangi birini anlatayım dedi. 12 kişiyle birlikte kurşunlanan Palaz ile kardeşim Hasan'ın bu kurşunlardan nasıl kurtulduklarını merak ediyorduk. Bir mucize olmuş, mübarek kırkları ikisini korumuştu. Onları çocuklarına bağışlamıştı. Bu ikisi başından geçenleri bize şöyle anlattı. Köylerden topladıkları bir düzine insanı önce Yeşildağ'ın tepesindeki askeri karargaha götürmüşler. Çoğu Oskih köyündenmiş. Aynı akşam güneş batmak üzereyken 20 silahlı asker karargâhtan biraz uzakta kurşuna dizmek için bu 12 insanı yürütmeye başlamış. Kardeşim Hasan yanında duran Palaz'a ve diğerlerine bizim dille fısıldamış. Nin anma bene kırkene. Bunlar bizi öldürmeye götürüyorlar. Ben ya Hızır deyip bağırınca hep birlikte kaçalım demiş. İşlerinden biri 20 silahlı asker iki yanımızda duruyor. Bu çıplak arazide kurtulamayız diye cevap vermiş. Hasan da nasıl olsa öleceğiz. Kaçarken arkadan vurulalım. Askerler silahları omuzlarından indirene kadar uzaklaşabiliriz. Belki Hızır yardım eder. Kaçanlardan kurtulan olur demiş. Hepsi kaçmayı kabullenmiş. Biraz fundalık ve bayır yere gelince ya Hızır deyip ok gibi fırlamışlar. Ölüm saçan silahlar ötmeye başlamış. İki kişiye kurşun değmeden küçük tepeyi aşabilmiş. Biri kardeşim Hasan, diğeri Süleyman Palaz'mış. Hasan Oskih tarafındaki göller bölgesinde bir böğürtlenin içine girmiş. Askerler görebilir diye çok uzağa kaçamamış. Palaz da önüne gelen 4 katlı apartman yüksekliğinde bir uçurumdan aşağı atlamış. Askerler iki kişinin peşine düşmüşler. Askerin biri Hasan'ın saklı bulunduğu gür yapraklı böğürtlenin üstüne gelmiş. Süngünün ucuyla böğürtleni karıştırıp ''Ulen bu eşkıya, bu haydut havaya mı uçtu?'' diyormuş ve en galiz küfürleri savuruyormuş. Ya boz attı Hızır askerin gözlerine perde çekmiş ya da bu asker görmemezlikten gelmiş. Hava kararmaya başlamış. Asker çekip gitmiş. Birkaç asker de Palaz'ın atladığı yüksek uçurumun başına gelmişler. Palaz uçurumun zemininde büyük bir kayanın altına saklanmış. Askerlerin ayak seslerini bile duyuyormuş. Yukarıdan aşağıya bakmış askerler, bu yüksek uçurumdan adam atlayamaz, atlayan da kurtulamaz deyip geri dönmüşler. Palaz ile kardeşim Hasan gece yarısına kadar saklandıkları yerde kalmışlar. Gece yarısı askerler karargâhta uyurken bu ikisi yerlerinden çıkmışlar. Aralarında anlaşmak için kullandıkları ıslıkla kuşlar gibi ötüp buluşmuşlar. Palaz yüksek uçurumdan atladığı için bir kalçasında eziklik varmış. Bundan dolayı topallıyormuş. İki kafadar bu civardan uzaklaşmış. Ta Germili tarafına, Sünni ve Türk köylerinin ormanlarına gitmişler. Çünkü o bölgede asker yokmuş. 29. ayrımın sonu. Sayfa 293.